Ayrım 32.
Gel giyelim, Bay Jackerson deyimiyle örümcek pusu kurup avını beklemeye alışık bir yaratıktı. Soyunun tüm sabrı onda da vardı. Üstelik parasına, ailesinin yüksekliğine ilişkin kalın kafalı bir güven duyuyordu ki bu kimi kez onun yararına oluyordu. Böylece örümcek inatla, sabırla, yılmadan Estella'yı gözlüyordu. Bu arada çok daha parlak, daha atılgan böcekler beklemekten usanarak çekip gidiyorlardı. Ama örümcek hep bekliyordu. Arada tam zamanında bacaklarını açıp silkelenerek ağından aşağı atladığı, Estella'ya yaklaşan başka bir böceği tam zamanında ürkütüp kaçırttığı da oluyordu. Richmond'da verilen baloların birinde, o zamanlar büyük evlerin hemen hemen hepsinde sık sık balolar verilirdi, Estella'nın gözleri kamaştırarak bütün öbür güzelleri gölgede bıraktığı bir geceydi. Bu örümcek onun çevresinde öyle bir dönüp dolaşıyor, o da örümceğe öyle açıkça yüz veriyordu ki onu bir köşeye çekip bu konuda konuşmayı iyice aklıma koydum. Karşıma çıkan ilk fırsattan yararlandım. Eve dönmek için Bayan Brantley'i bekliyorduk. Estella herkesten ayrı bir köşede çiçek yığınlarının arasında oturmaktaydı. Ben de yanındaydım. Çünkü böyle toplantıların hemen hepsini onları ben götürüyor, ben getiriyordum. Yoruldun mu Estella? Biraz. Nedenli yorulsan hakkım var. Tersine, yorulmaya hakkın yok de bana. Çünkü yatmazdan önce Satis'e mektup yazmak zorundayım. Bu geceki zaferini mi anlatacaksın diye sordum. Pek de entipüften bir zafer sayılmaz mı Estella? Neler söylüyorsun sen? Benim zaferden filan haberim bile yok. Estella dedim, şu karşı köşedeki herife baksana, hani gözlerini bizden yana dikmiş olana. Şimdi gözlerini dediğim yere değil de bana dikerek, neden bakayım ona diye sordu. Senin deyimine şu karşı köşedeki herifin nesi var ki ona bakmamı istiyorsun? İşte benim sana sormak istediğim de bu ya dedim. Bütün gece peşinden ayrılmadı. Estella örümcekten yana şöyle bir üstün körü bakış fırlatarak, pervaneler, daha birçok pis çirkin böcekler mum ışığının çevresine dönüp dururlar dedi. Mumun elinden ne gelir? Hiçbir şey diye yanıtladım. Ama Estella'nın da elinden bir şey gelmez mi? Estella bir an sonra gülerek doğru dedi. Belki gelir, evet. Sen nasıl düşünüyorsan öyle olsun. Estella, kuzum kulak ver sana söyleyeceklerimi. Drummle gibi herkesin hor tuttuğu bir adama yüz verdiğini gördükçe perişan oluyorum. Biliyorsun değil mi onu herkesin hor gördüğünü? Dedi Estella. Dışı gibi içinin de çirkin olduğunu biliyorsun. Et kafalı, huysuz, suratsız, hüdüğün teki. Dedi Estella gene. Parasından bir de kendi gibi bir sürü beyinsiz soysop sahibi tanıdığı olmasından öte hiçbir ayrıcalığı yok. Bunu da biliyorsun, öyle değil mi? Şimdi bir kez daha dedi. Her değişinde o güzel gözlerini biraz daha irileştirerek yüzüme bakıyordu. Bu tek hecenin engelini aşabilmek için heceyi benim sihir vurgulayarak yinelemeyi denedim. E'si M'si bu dedim. Beni kahreden de bu oluyor işte. Hiç değilse Drummle'a beni üzmek için yüz verdiğine inanabilseydim bu acıya katlanmak biraz daha kolay gelebilirdi. Gel gelelim Estella gele her zamanki gibi beni bu işin öylesine dışında bırakıyordu ki böyle bir inanca kapılmak avuntusundan da yoksundum. Estella gözlerini odada dolaştırarak Pip dedi, bu işi kendine dert edinecek kadar aptallaşma. Bırak başkaları dert edinsinler. Belki de güdülen amaç budur. Ama oturup tartışmaya bile değmez. Ben değer diye parladım. Herkesin senin için olanca güzelliğini, inceliğini o aşağılık hayvan uğruna yabana atıyor diye konuştuklarını duymaya dayanamıyorum. Estella, ben dayanabiliyorum dedi. Estella, yalvarırım, böylesi gururlu bu denli katı olma. Şimdi beni gururlu katı olmakla suçluyor dedi. Oysa bir dakika önce aşağılık bir hayvana yüz verecek denli kendimi düşürdüğümden ötürü kınıyordu beni. Ben çarçabuk haklıyım hem dedim. Daha bu gece gözlerimle gördüm. Ona bir bakışın gülümseyişin vardı. Oysa bana karşı hiç böyle değilsindir. Estella birden dönüp ciddi hatta öfkeli bakışlarını gözlerimin içine dikerek seni aldatıp tuzağa mı düşüreyim istiyorsun yani diye sordu. Onu aldatıp tuzağa mı düşürüyorsun Estella? Evet, onu ve daha birçoklarını. Senden başka hepsini. İşte Bayan Brantley de geliyor. Burada keselim bu lafı. Yüreğimi doldurup taşırarak gece gündüz her dakika sızlatan konuya bu bölümü ayırdım ya, şimdi önümde hiç engel kalmadı sayılır. Daha uzun bir zamandan beri oluşmakta olan, gelip çatmak için saatini kollayan, kökeni benim daha bu dünyada bir Estella bulunduğunu bilmediğim günlere, onun o körpecik usunun Miss Havisham'ın iskelet elleriyle ilk çarpıtılmaya başladığı döneme rastlayan olayı rahatça anlatabilirdim artık. Şark masallarında zafer kazanıldığı zaman yenik düşen sultanın yatağının üzerine düşürülerek sultanı ezecek olan ağır, düz kaya, taş yatağından ağır ağır yontularak çıkartılır. Kayaya bağlanan ipin geçeceği tünel sıra dağların altından ağır ağır kazılır. Kaya bin zahmetle kaldırılarak çatıya yerleştirilir. Halata bağlanır. Sonra sıra dağların altındaki tünelden geçirilerek demir bir halkaya bağlanır. Her şey büyük uğraşlarla hazırlandıktan sonra beklenen saat gelip çatınca sultan gecenin köründe uyandırılır, halatı o koca demir halkadan koparacak olan balta eline verilir. Sultan baltayı indirince halat kopup bir yılan gibi kayar gider, o zaman tavan çöker. Benim için de böyle olmuştu işte. Uzaktan yakından amacı oluşturan tüm eylemler gerçekleştirilip bitirilmiş, balta bir saniyede indirilmiş, sapasağlam sandığım barınağımın çatısı üzerime çöküvermişti. 39. 23 yaşındaydım. Beni geleceğim konusunda aydınlatmak için eski bildiklerime ek olarak hiçbir şey söylenmiş değildi. Oysa 23. yaş günüm geçeli bir hafta oluyordu. Bernard'ın hanından ayrılalı bir yılı aşmıştı. Temple'da oturuyorduk şimdi. Irmak boyunda, Garden Court'ta bir daire tutmuştuk. Bay Pocket'la aramızdaki öğretmen-öğrenci ilişkisi sona ermekle birlikte dostluğumuz eskisi gibi sürüp gidiyordu. Gerçi hiçbir meslek ve uğraşı da karar kılamıyordum ama bunun da ne bugünüme ne yarınıma güvenemememin verdiği huzursuzluktan doğduğuna inanmak istiyorum. Okumayı çok seviyor, her gün hiç aksatmadan birkaç saat kitap okuyordum. Herbert'ın ticaret işi giderek gelişmekteydi. Benim durumumda her yönden geçen bölümün sonunda bıraktığımız yerde sayıyordu. Herbert bir iş için Marsilya'ya gitmişti. Yalnızdım. Bu yalnızlığın verdiği durgunluk bürümüştü içimi. Keyifsiz tedirgindim. Uzun zamandan beri belki yarın ya da önümüzdeki hafta durumum açıklığa kavuşur diye durmadan umutlanıp durmadan düş kırıklığına uğramak içimi çökertmişti. Arkadaşımın o güleç yüzünü, tatlı dilini öyle arıyordum ki. Pis bir havaydı. Fırtınalı, yağışlı. Hem de ne fırtına, ne yağış. Sokaklar çamurdan geçilmiyordu. Günlerdir Londra'nın üzerinde doğudan gelen ağır geniş bir peçe dalgalanıp durmuştu. Hala dalgalanıyordu. Orada, doğuda, bulutla, fırtınayla dolu sonsuzluklar vardı sanki. Fırtına öylesine şiddetli esmişti ki kentin yüksek yapılarının çatılarındaki kurşun kiremitler uçmuş, kırlarda ağaçlar köklerinden sökülüp sürüklenmiş, yel değirmenlerinin kanatları kopup uzaklara yuvarlanmıştı. Kıyılardansa batan gemiler, boğulan denizcilerle ilgili kara haberler gelmişti. Fırtınaların bu kudurganlığının yanı sıra yağmur da yerden gökten boşanmıştı. Bu akşam ben kitabımın başına otururken sona eren gün de geçirdiklerimizin en kötüsü olmuştu. Temple semtinde o zamandan bu yana birçok değişiklikler yapıldı. Artık eskisince ıssız bir yer değil orası. Irmağı da öylesine açık değil. Bizim oturduğumuz yer sokağın en sonundaki evin en üst katıydı. O gece ırmaktan saldıran rüzgar evi sarstıkça top atılıyormuş ya da dev boyunda dalgalar çarpıyormuşçasına gümbür gümbür ötüyordu. Fırtınayla bir yağmur da yüklendikçe zangırdayan pencerelere baktığım zaman kendimi fırtınalı bir denizde, dalgaların dövdüğü bir deniz fenerinin içinde sanasım geliyordu. Arada bir ocaktaki ateşin dumanı, böyle bir gecede dışarıya çıkacak cesareti yokmuşçasına bacadan aşağı yuvarlanıp geliyordu. Kapıyı açıp merdivenden aşağı bakınca sahanlık lambalarının sönmüş olduğunu gördüm. Ellerimi yüzüme siper ederek kapkara pencerelerden dışarıya baktım. Böylesi bir fırtınayla yağmura karşı pencereleri aralamak bile düşünülemezdi. Avludaki fenerlerin de sönmüş olduğunu gördüm. Köprü üstlerindeki kıyı yollarındaki lambalar soğuktan tiril tiril titreşiyorlardı. Irmaktaki takaların içindeki kömür ateşleri ise rüzgara kapılmış, yağmur içinde ateş damlaları gibi kayıp gitmekteydiler. Okuduğum kitabı saat 11'de kapamak niyetinde olduğumdan saatimi masanın üstüne koymuştum. Tam ben kitabımı kaparken St. Paul Katedrali ile kentteki sayısız kiliselerin saatleri kimi önden kimi arkadan kimi hep bir ağızdan saat başını çaldılar. Çan sesleri rüzgarda garip bir biçimde çatlak pürüzlü çıkıyorlardı. Bunu dinlerken rüzgarın saldırılarıyla sesleri bile hırpalayıp paraladığını düşünüyordum ki merdivende bir ayak tıkırtısı duydum. Hangi sinir gerginliği yüzünden delirmiş gibi olarak bunu ölmüş ablamın ayak sesine benzetip korkuyla yerimden sıçradım. Önemi yok. Korkumun gelmesiyle geçmesi bir oldu. Merdiveni yeniden kulak kabarttım. Ayak seslerinin sendeleyerek basamakları tırmandığını duydum. O zaman merdivendeki lambaların sönük olduğunu anımsayarak okuma lambamı elime alıp merdiven başına gittim. Merdivenden çıkan kimse benim ışığımı görür görmez durmuş olmalıydı. Çünkü çıt çıkmıyordu artık. Aşağıya doğru bakarak ''Biri var orada'' diye seslendim, değil mi? Aşağıdaki karanlıkların içinden bir ses ''Evet'' diye karşılık verdi. Hangi katı arıyordunuz?
En üst kat. Bay Pip'i arıyorum.
Pip benim. Bir şey mi oldu?
Ses hiçbir şey olmadı dedi ve adam basamakları çıkmayı sürdürdü. Lambamı trabzandan aşağı sarkıtmış duruyordum. Adam yavaş yavaş ışık çemberinin içine girdi. Kitap sayfasını aydınlatmak üzere yapılmış, üzeri gölgelikli bir lamba olduğundan çevresindeki ışık çemberi daracıktı. Bu yüzden adamın bu çembere girmesiyle çıkması bir oldu. O bir tek saniye içinde tanımadığım bir yüz seçmiş, bu yüzün beni görmekten ötürü anlayamadığım duygusal bir sevinçle parladığını görmüştüm. Adımlarını lambayla izleyerek onun iyi, sağlam ama kaba giyimli olduğunu gördüm, denizciler gibi. Uzun, kır karışmış kara saçları olduğunu gördüm. 60 yaşlarında olduğunu gördüm. Dimdik duruşlu, güçlü kuvvetli, sırım gibi bir adam olduğunu, derisinin uzun süre açık havada kalmaktan kararıp sertleşmiş olduğunu gördüm. Son birkaç basamağa çıktığı sırada, şimdi ikimizi de aydınlatan lambanın ışığında adamın iki elini birden bana uzattığını görünce aptalca bir şaşkınlığa kapıldım.
''Lütfen söyler misiniz? Beni niçin arıyorsunuz?'' diye sordum.
''Niçin mi?'' diye duraksayarak sordu.
''Ha, öyle ya, izin verirseniz anlatacağım sizin için aradığımı.''
''İçeri girmek ister misiniz?''
''Evet.'' diye yanıtladı adam. ''İçeri girmek isterim küçük bey.''
Gerçekte ona bu soruyu isteksizliğimi belli ederek sormuştum. Çünkü yüzünde hala parlayan o sevinçli tanışıklık sinirime dokunmuştu. Sinirime dokunmuştu çünkü adam bu bakışıyla benden de bir yakınlık, bir sevinç beklediğini söylemek ister gibiydi. Onu ister istemez odama aldım. Lambayı masaya bıraktıktan sonra elimden geldiğince terbiyeli davranmaya çalışarak benimle ne işi olduğunu açıklamasını diledim. Öyle garip bir şey gizliydi ki adamın dört bir yana bakınmasında, hayran hayran seyrettiği şeylerde onun da bir hakkı varmış gibi. Kalın kaba kumaştan yapılma paltosunu sonra da şapkasını çıkardı. Tepesinin dazlak, yumru yumru olduğunu, o kırçılı saçların kafasının yanlarından aşağı sarktığını gördüm. Gene de bundan onun buradaki varlığını açıklayacak hiçbir anlam çıkaramadım. Bir de baktım adam iki elini birden gene bana doğru uzatmıştı. Onun kaçığın biri olduğundan kuşkulanmaya başlayarak ''Ne istiyorsunuz benden?'' diye sordum. Bana bakarak durdu, sağ eliyle ağır ağır kafasını ovuşturdu. ''İnsanın ağrına gidiyor.'' dedi kalın çatal çatal bir sesle. ''Bunca zamandır bekledikten, uğrunda bunca yol geldikten sonra. Gene de senin suçun yok bunda. Hiçbirimizin suçu yok. Şimdi her şeyi anlatacağım sana. Yarım dakikacık izin ver.'' Ocak başındaki bir koltuğa çöktü. O iri, esmer, damarlı ellerini yüzünü örttü. O zaman dikkatle süzdüm onu. Tiksinecek, ürkecek gibi oldum ama tanıyamadım. Benim için hala bir yabancıydı. Başını döndürüp bakarak, ''Evde bizden başka kimse yok değil mi?'' diye sordu. ''Benim evime gecenin bu saatinde gelen bir yabancı.'' dedim. ''Bana nasıl olur da böyle bir soru sorabilir?'' Adam başını sevgiyle sallayarak bana baktı. ''Yamansın be!'' dedi. Onun bana göstermekte direndiği bu sevgiyi anlayamadığım için beni çileden çıkaracak gibiydi. Böyle yaman bir delikanlı olduğuna pek sevindim. Ama sakın bana ilişeyim deme. Çok pişman olursun sonradan. Gözlerimden okuduğu niyetten o saat caydım. Çünkü onu tanımıştım. Yüzünün tek çizgisini anımsayabilmiş değildim. Gene de biliyordum onu. Dışarıda kuduran fırtınayla yağmur, geçmiş olan yılları, aramıza giren her şeyi silip süpürmüş olsa, kendimi gene köy mezarlığında bulsam da büzüldüğüm yerden onu gene tepemde dikili görsem ancak böyle bir kesinlikle tanıyabilirdim benim kaçağımı. Ocağımın başındaki koltukta oturmaktaydı şimdi. Cebinden bir eğe çıkarıp bana göstermesinin gereği yoktu. Boynundaki büyük mendili çıkartıp başına dolamasının gereği yoktu. Kendini titremekten alıkoymak için iki koluyla sımsıkı sararak odada volta atmasının gereği yoktu onu tanımam için. Gerçi daha bir saniye önce onun kimliği konusunda en ufak bir fikrim bile yoktu. Gene de o bana bu konuda herhangi bir yardımda bulunmadan onu bir anda tanıyıvermiştim. Kalktı, yanıma geldi. Gene iki elini birden uzattı. Ne yapacağımı bilemeyerek, çünkü şaşkınlıktan aklım başımdan gitmişti. Ben de istemeye istemeye ellerimi verdim ona. Adam ellerimi sımsıkı kavrayıp dudaklarına götürerek öptü, sonra da salıvermedi. ''Büyük yürekli davrandı bana karşı oğul.'' dedi. ''Büyük gönüllü Pip oğlum benim. İyiliğini hiçbir zaman unutmadım.'' Beni kucaklamak istercesine davrandığını görünce elimi göğsüne dayayarak onu hafifçe ittim. ''Dur.'' dedim. ''Beri dur biraz. Küçüklüğümde yaptığın bir şeyden ötürü bana karşı hala bir gönül borcu duyuyorsan bu borcu ödemek için kötü yoldan ayrılıp doğru yola saptığını umarım. Buraya bana teşekküre geldiysen hiç gereği yoktu. Ama beni arayıp bulduğuna göre demek iyilik duyguların sana yol verdi. Ben de seni geri çevirecek değilim elbet. Gene de sanırım sen de anlarsın ki ben... Bakışlarını hiç kıpırtısız gözlerimin ta içine dikmesinde öyle tuhaf bir şey vardı ki dikkatimi çekti. Ne diyeceğimi bilemeyerek sustum. Bir süre ses çıkarmadan göz göze, yüz yüze bakıştıktan sonra adam, "Anlarsın diyordun," dedi. "Sanırım anlarsın diyordun demin. Neymiş o benim anlayacağımı sandığın şey?" Yıllar önce bir rastlantı sonucu tanışmıştık. Şimdi şu bambaşka koşullar altında bu tanıştığımızı sürdüremeyeceğimizi sen de anlarsın sanırım. Tövbe getirip doğru yolu seçmiş olmana sevindim. Sana bunu söyleyebilmek fırsatını bulduğuma da sevindim. Beni teşekküre layık bularak teşekkür etmeye gelmene de sevindim. Ama ne olursa olsun tuttuğumuz yollar apayrı, birleşemez. Islanmışsın, yorgun gözüküyorsun. Gitmezden önce biraz içki ister misin? Boynundaki mendil gevşek bağlanmıştı. Adam şimdi bunun bir köşesini kemirerek keskin bir dikkatle beni süzmekteydi. Mendili ağzından, bakışlarını benim üzerimden çekmeksizin. "Evet," dedi. "Sanırım gitmezden önce biraz içki içmek istiyorum. Sağ olasın oğul." İçki tepsisi büfenin üzerinde hazır duruyordu. Bunu ocak başındaki masanın üzerine getirdim. Adama ne istediğini sordum. Şişelerden birine bakmadan, sesini de çıkarmadan dokundu. Ben de ona sıcak suyla rom hazırladım. Ellerimin titremesini önlemeye çalışıyordum. Gel gör ki dişlerinin arasında sanırım unuttuğu mendilinin ucunu çiğneyerek sırtına yaslanıp beni seyrettiğini sezdikçe parmaklarım sanki birbirine dolaşıyordu. Sonunda içkisini önüne koyduğum zaman onun gözlerinin yaş içinde olduğunu görerek şaşırdım kaldım. Bu zamana kadar onun çıkıp gitmesini istediğimi saklamayarak ayakta durmuştum. Ne var ki onun bu yufka yürekli tutumu beni de yumuşatmıştı. İster istemez kendimden utandım biraz. Çarçabuk bir bardağa kendim içinde bir şeyler boşaltıp ocak başına bir sandalye çekerek ''Biraz önce söylediklerim ağrına gitmedi ya umarım.'' diye sordum. ''Sana kabalık etmek istemedim. Ettiysem kusuruma bakma. Hadi senin sağlığına, mutluluğuna içelim.'' Ben kadehimi dudağıma götürdüğüm zaman o da kendi içkisini içmek için ağzını açmıştı. Dişlerinin arasından kayan mendile şaşkın şaşkın baktı. Elini uzattı. Ben de elimi verdim ona. Tokalaştık. Adam içkisinden ilk yudumu bundan sonra aldı. Kol yeniyle gözlerini, alnını kuruladı. Yeni dünyadaydım diye yanıtladı. Koyun yetiştirdim, koca baş yetiştirdim. Daha bir sürü alım satım işinde elimi denedim. Bu kıyılardan binlerce kilometre ötede, fırtınalı suların ötesinde bir dünya. İşlerin iyi gitmiştir umarım. Hem de çok iyi. Oraya benimle birlikte gidenlerden birçoğu da yükünü tuttu ya, hiçbirisi benim gibi değil. Bu yönden ün saldım oralarda. İşte buna sevindim. Ben de senin bunu söylediğine sevindim oğul. Bu sözleri söylerken sesinde beliren tınlamın ve sözlerinin anlamını çıkartmaya bakmadan aklıma gelen yeni bir konuya daldım. Bir zamanlar bana bir haberci salmıştın, bir emanet yollamıştın. O günden bu yana hiç gördün mü kendisini diye sordum. Bir kerecik bile görmedim. Göremeyeceğimi biliyordum da zaten. Verdiği sözü tutarak geldi. Senin verdiğin iki banknotu bana ulaştırdı. Yoksul bir köylü çocuğuydum o zaman biliyorsun. Yoksul bir çocuk için o para büyük paraydı. Ama senin gibi benim de şansım açıldı sonradan. İşlerim yolunda gitti. İzin ver de borcumu ödeyeyim. Bu parayla başka bir yoksul çocuğu sevindirsin diyerek para çantamı çıkardım. Ben cüzdanımı masanın üstüne koyup açarken adam bakışlarını benden hiç ayırmadı. Cüzdanımın içinden iki tane teklik kağıt para ayırdığım sırada da bakışlarıyla beni izliyordu. Kağıt paralar gıcır gıcır yeniydi. Açıp adama uzattım onları. Adam gözlerini hala benden ayırmaksızın paraları üst üste koydu, uzunluğuna büktü, şöyle bir vurdu. Sonra lambaya tutup yakarak külleri tepsinin üzerine silkeledi. Haddim olmayarak bir şey sorabilir miyim diye kaşlarını çattı ama bir yandan da gülümsüyordu. Ne var ki gülümsemesinde bile bir çatık karşılık var gibiydi. O ıssız, buz gibi soğuk bataklıklarda birlikte titreştiğimizden bu yana şansın nasıl döndü? İşlerin hangi yoldan ilerledi böyle? Hangi yoldan mı? Adam bardağını boşaltarak ateşin başına geçti. O iri esmer elini ocağın kenarına dayadı. Isıtıp kurutmak için bir ayağını ateşin korkuluğuna dayayınca ayakkabıdan buharlar tütmeye başladı. Gel gelelim adam ne ayağına bakıyordu ne de ateşe. Gözlerini bir dakika bile benden ayırmıyordu. İşte ancak o zaman titremeye başladım. Zorla araladım dudaklarımı. Kıpırdattımsa da sesim çıkmadı. Neden sonra kendimi zorlayarak konuşabildim. Dediklerim pek anlaşılmıyordu ama bir mülke mirasçı olarak seçildiğimi söyledim ona. Benim gibi ayak takımından biri ne mülküymüş diye sorabilir mi? Bilmiyorum diye kekeledim. Benim gibi ayak takımından biri kimin mülkü diye sorabilir mi? Gene bilmiyorum diye kekeledim. Mahkum dur bakayım diye konuştu. Kafadan bir şey atsam tutar mı? Erginlik yaşına bastıktan sonraki gelirin konusunda diyelim. Bu gelirin ilk rakamını bilebilir miyim acaba? 5. Olabilir mi? Yüreğim aksak, ağır bir çekiç gibi vurarak ayağa kalktım. Sandalyemin arkasını tutunarak irileşmiş, yarı deli gözlerle ona baktım. Vasi konusunu ele alalım dedi. Erginlik yaşından önce bir vasin olması gerekirdi. Avukat filan gibi biri. Şimdi de bu avukatın adının ilk harfini çıkarmaya çalışayım bakayım. Sakın J olmasın. İşin iç yüzü şimşek gibi beynimde çaktı. Durumun yanında getirdiği tüm düş kırıklıkları, tehlikeler, utançlar, bir sürü kargaşa hep birden öyle bir üşüştü ki üstüme soluğumu bile alamaz oldum. Adam tut ki bu adı J ile başlayan, belki de Jaggers olan avukatın müvekkili deniz yoluyla Portsmouth'a geliyor diye konuşmasını sürdürdü. Tut ki oradan karaya çıkıyor. Demin ne diyordun? Madem beni arayıp buldun diyordun. İyi ya işte. Nasıl arayıp bulabildim seni? Nasıl olacak? Portsmouth'tan Londra'daki bir adama mektup yazarak senin adresini sordum. Mektup yazdığım adamın adı mı? Wemmick elbet. O dakikada canımın buna bağlı olduğunu bilsem ağzımı açıp tek söz konuşamazdım. Bir elim sandalyenin arkasında, bir elim duracak gibi olan kalbimin üzerinde öylece dikilmiş, deli deli ona bakıyordum. Sonra oda çevremde dönüp dalgalanmaya başlayınca sandalyenin arkasına sımsıkı yapışıp yaslandım. Mahkum beni tutup kanepeye taşıdı, arkama yastık dayadı, önümde tek dizinin üzerine çöktü. Şimdi çok iyi anımsadığım, gördükçe içimi titreten yüzünü yüzüme yaklaştırarak ''Evet oğul, evet ciğerimin köşesi Pip'' dedi. Seni beyefendi ettim işte. Ben yaptım bu işi. O zamandan yemin ettimdi. Bir gün gelir para kazanırsam kazandığım bütün para senin olacak diye. Sonradan ticarete atılıp para yapmaya başlayınca yeniden yemin ettim. Ben varsıllaştıkça o da varlıklı olacak diye. Sen sıkıntı çekmeyesin diye ben kendimden kıstım. Sen çalışmak zorunda kalmayasın diye ben eşekler gibi çalıştım. Neden baktın öyle oğulcuğum benim? Seni yük altında bırakmak için mi söylediğimi sanıyorsun? Sen her şeyi bilesin diye anlatıyorum. Senin ölümden kurtardığın o sokak köpeği adam oldu da başkalarını adam edecek duruma yükseldi. Tuttu bir beyefendi yarattı. O da sensin işte Pip. Yabanıl bir canavar olsa bu adama karşı bundan daha şiddetli bir korku ve tiksinti duyamazdım. Bak buraya Pip. Senin ikinci baban sayılırım ben. Sen de benim oğlumsun. Oğlumdan da ileri. Para yaptım ki salt sen harcayabilesin diye. Issız bir kulübede çobanlık yaparken koyun yüzü göre göre insan yüzünün neye benzediğini unuttuğum sıralarda bile senin yüzün gitmezdi gözümün önünden. O kulübede yemeğimi yerken kaç kez bıçağım elimden düşerek işte çocuk gene benim yiyip içmemi seyre geldi demişimdir kendi kendime. O ıssız yerlerde kaç kez gerçekmişsin gibi, o sisli bataklıklarda gördüğüm gibi açık seçik görünürdüm bana.